Ayrım 10. Dünyanın en büyük sırrı. Ogmandino. Sayfa 111. 14. Hayat merdiveninin en üst basamağı. Hayatta en büyük mutluluk sahip olmak ya da almak değil, vermektir. Hepimiz başarının tadını çıkarmak isteriz ama bunun için sahip olduğumuz güzellikleri başkalarıyla paylaşmamız gerekir. Karşımızdaki ister dostumuz, isterse bir yabancı olsun, hiçbir karşılık beklemeden vermek, zenginliğimizi, mutluluğumuzu ve huzurumuzu elde etmek ve korumak açısından yüzyıllardır bilinen en önemli başarı kuralları kadar önemlidir. İnsanlığın bencillikten uzak kalma konusunda öğütler veren en önemli eseri, Oscar Wilde'ın insanı derinden etkileyen ölümsüz eseri Mutlu Prens'tir. Mutlu Prens ilk kez 1888'de yayımlandı. Şimdi hayat merdiveninin en tepesinde dururken aşağıya, sizin gülümsemenize, sevginize ve desteğine ihtiyacı olanlara bir bakın. Bu güzel öyküyü okurken verdiği güçlü mesajın geleceğinizi şekillendirmenize yardım olmasına izin verin. Günlerinizin değiştiğini göreceksiniz. Simon Potter. Şehrin yükseklerinde bir sütunun üzerinde Mutlu Prens'in heykeli yükseliyordu. Prensin bedeni küçük altın yapraklarla kaplıydı. Gözlerinin yerinde iki parlak safir taşı yanıp sönüyor, kılıcının kabzasında büyük kırmızı bir yakut parlıyordu. Prense herkes hayrandı. "Bir rüzgar gülü kadar güzel," demişti meclis üyelerinden biri, sanatsal zevkleri olduğunu göstermek istercesine. Sonra insanların onun hiç de pratik düşünmediğini, düşünmesinden endişelenerek, "Ama onun kadar yararlı değil," diye ekledi. Akıllı bir anne hiç olmayacak bir şey için ağlayıp duran oğlunu azarladı. "Neden sen de Mutlu Prens gibi olamıyorsun? Mutlu Prens hiçbir şey için ağlamayı düşünmez bile." "Neyse ki dünyada hala mutlu biri var," dedi düş kırıklığı içindeki bir adam, başının üzerindeki heykele bakarak. Parlak kırmızı pelerinleri ve tertemiz beyaz tozlukları ile kiliseden çıkan çocuklar, "Tıpkı bir meleğe benziyor," dediler. "Nereden biliyorsunuz?" diye sordu öğretmenleri. "Siz hiç melek görmediniz ki." "Gördük, düşümüzde gördük," diye karşılık verdi çocuklar. Öğretmen kaşlarını çattı ve düş görmelerini onaylamadığını göstermek istercesine çocuklara ters ters baktı. Bir gece şehrin üzerinde küçük bir kırlangıç uçtu. Bütün kırlangıç arkadaşları soğuktan korunmak için güneye, Mısır'a uçmuşlardı. O da şimdi onlara yetişmeye çalışıyor, saatlerdir uçuyordu. Bütün gün uçtuktan sonra şehre vardı. "Nerede konaklasam?" diye düşündü. Sonra sütunun üzerindeki heykeli gördü. "Burada konaklayacağım," diye bağırdı. "Çok güzel bir yer, hava da temiz." Mutlu Prens'in ayaklarının arasına yerleşti. "Altından bir yatak odam var," dedi kendi kendine. Uyumaya hazırlandı. Tam başını geniş kanadının altına sokmuştu ki üzerine kocaman bir damla su düştü. "Bu da nesi?" diye bağırdı. "Gökyüzünde tek bir bulut bile yok. Yıldızlar da parlak ama yağmur yağıyor. Kuzey Avrupa'da iklim gerçekten çok tuhaf." Bir damla daha düştü. "Beni yağmurdan koruyamıyorsa bu heykelin ne yararı var?" dedi. "Beni koruyacak güzel bir baca siperi bulayım." Uçmaya hazırlandı. Ama o kanatlarını açmadan önce üçüncü damla da düştü. Kırlangıç başını kaldırıp baktı. Ve ne gördü dersiniz? Mutlu Prens'in gözleri yaşlarla doluydu. Altın yanaklarından da yaşlar süzülüyordu. Yüzü ay ışığında öyle güzel görünüyordu ki kırlangıcın yüreği merhametle doldu. "Sen de kimsin?" diye sordu. "Ben Mutlu Prens'im." "O halde neden ağlıyorsun? Beni sırılsıklam yaptın." "Ben hayattayken ve bir insan yüreğine sahipken," diye karşılık verdi heykel, "gözyaşı nedir bilmezdim. Çünkü Sanssouci Sarayı'nda yaşıyordum ve oraya üzüntünün girmesine izin verilmiyordu. Gündüzleri bahçede arkadaşlarımla oyun oynuyor, akşamları büyük salonda dans ediyordum. Bahçeye yüksek bir duvar çevriliyordu. O duvarın arkasında ne olduğunu hiç merak etmiyordum. Çünkü çevremdeki her şey çok güzeldi. Hizmetçilerim bana Mutlu Prens diyorlardı. Gerçekten de mutluydum. Eğlenmek mutluluksa elbette. Öyle yaşadım. Öyle de öldüm. Ben öldükten sonra beni buraya, bu sütunun tepesine getirdiler. Burası öyle yüksek ki şehirdeki bütün çirkinlikleri ve üzüntüleri görebiliyorum. Kalbim kurşundan yapıldı ama gözyaşlarımı engel olamıyorum. Tanrım, ben onun som altından yapıldığını düşünmüştüm," dedi kırlangıç kendi kendine. Yüksek sesle yorum yapmayacak kadar kibardı. "Uzaklarda," diye devam etti prens alçak müzik gibi bir sesle. dar bir sokakta yoksul bir ev var. Açık pencereden bir kadının masanın başında oturduğunu görebiliyorum. Yüzü zayıf ve solgun, kaba kırmızı elleri, terzilik yaptığı için iğneden delik deşik olmuş parmakları var. Kraliçenin en güzel nedimesinin gelecek saray balosunda giyeceği saten tuvalete tutku çiçekleri işliyor. Odanın köşesindeki yatakta küçük oğlu hasta yatıyor. Çocuğun ateşi var ve canı portakal çekiyor. Annesinin ise ona çeşme suyundan başka verebileceği bir şey yok. Bu yüzden çocuk ağlayıp duruyor. Kırlangıç, küçük kırlangıç, kılıcımın kabzasındaki yakutu ona götürürsün değil mi? Benim ayaklarım buraya çakılı, o yüzden yürüyemiyorum. Beni Mısır'da bekliyorlar dedi kırlangıç. Arkadaşlarım Nil'in üzerinde uçup duruyor. Lotus çiçekleriyle konuşuyorlar. Kısa süre sonra büyük kralın kabrinde uyumaya gidecekler. Kral da orada, renkli tabutun içinde. Sarı kefene sarılmış, baharatlı kokular sürmüş. Boynunda soluk yeşil yeşim taşından bir zincir var. Elleri solmuş yapraklar gibi. Kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Bu gece benimle kalıp ulağım olmaz mısın? Küçük çocuk çok susamış, annesi de çok üzgün. Küçük çocukları pek sevdiğimi sanmıyorum diye karşılık verdi kırlangıç. Geçen yaz nehirde yaşarken değirmencinin iki yaramaz oğlu bana sürekli taş atıyorlardı. Hiç isabet ettiremediler elbette, çünkü biz kırlangıçlar çok iyi uçarız. Üstelik ben çevikliğiyle ünlü bir aileden geliyorum. Yine de yaptıkları büyük saygısızlıktı. Fakat Mutlu Prens öyle üzgün görünüyordu ki kırlangıç üzüldü. Burası çok soğuk dedi ama ben yine de seninle kalacağım ve ulağın olacağım. Teşekkürler küçük kırlangıç dedi prens. Kırlangıç prensin kılıcındaki yakutu gagasının arasına alıp çatıların arasında uçtu. Beyaz mermerden melek heykellerin bulunduğu katedral kulesini geçti, saraydan geçerken dans müziğinin sesini duydu. Güzel bir kız sevgilisiyle balkona çıktı. Yıldızlar ne güzel dedi delikanlı kıza. Sevginin gücü ne muhteşem. Umarım elbisen baloya yetişir diye karşılık verdi genç kız. Elbisemin üzerine tutku çiçeklerin işlenmesini istedim ama terzi çok tembel. Küçük kuş nehrin üzerinden geçerken gemi direklerinde parlayan melekleri gördü. İnsanların birbiriyle pazarlık ettiği, paraların bakır tartılarda tartıldığı pazarı geçti. Sonunda yoksul eve girip içeri baktı. Çocuk ateş içinde yanıyordu, annesi de çok yorgun olduğu için uyuyakalmıştı. Kuş içeri süzülüp yakutu annenin yüksüğünün yanına koydu. Kanat çırpışlarıyla çocuğun yüzünü yelpazeleyerek yatağın etrafında uçtu. Birden serinledim dedi çocuk. Sanırım iyileşiyorum. Sonra tatlı bir uykuya daldı. Kırlangıç yeniden Mutlu Prens'in yanına uçtu ve yaptıklarını anlattı. Çok tuhaf dedi sonra. Hava hala soğuk ama benim içim ısınıverdi. Çünkü iyi bir şey yaptın dedi prens. Kırlangıç bunu düşünürken uykuya daldı. Düşünmek her zaman uykusunu getirirdi. Gün doğduğunda nehre uçtu ve yıkandı. Köprüden geçen bir kuş bilim profesörü onu görünce ne ilginç bir görüntü dedi. Kış günü bir kırlangıç. Yerel gazeteye uzun bir mektup yazdı. Herkes bu yazıyı okudu, yazı anlamadıkları kelimelerle doluydu. Bu gece Mısır'a gidiyorum dedi kırlangıç, içi sevinçle dolu. Bütün resmi binaları gezdi, bir süre kilisenin çan kulesinin üzerinde oturdu, her yerde serçeler cıvıldıyor birbirlerine. Şu yabancıya bakın, bizden ne kadar farklı diyorlardı. Kırlangıç çok eğleniyordu. Ay doğduğunda yeniden Mutlu Prens'in yanına uçtu. Mısır'a göndermek istediğin bir şey var mı diye sordu. Ben yola çıkıyorum. Kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Benimle bir gece daha kalır mısın? Arkadaşlarım beni Mısır'da bekliyor. Artık burada kalamam diye yanıt verdi kırlangıç. Küçük kırlangıç dedi prens. Şehrin diğer yakasında bir tavan arasında oturan genç bir adam görüyorum. Kağıtlarla dolu bir masaya eğilmiş, yanında içinde menekşelerin bulunduğu bir bardak var. Genç adamın saçları kumral ve dalgalı. Dudakları nar gibi kırmızı. Kocaman hülyalı gözleri var. Tiyatro yönetmenine bir piyes yetiştirmeye çalışır. Ama öyle çok üşüyor ki artık yazamayacak hale gelmiş. Sobada ateş yok. Açlıktan da bayılmak üzere. Aslında çok iyi yürekli olan kırlangıç bu gece de seninle kalacağım dedi. Ona da bir yakut götüreyim mi? Artık yakutum yok diye karşılık verdi prens. Sadece gözlerim kaldı. Gözlerim 1000 yıl önce Hindistan'dan getirilen safir taşlarından yapıldı. Birini sök ve ona götür. Taşı kuyumcuya satıp odun alır. Böylece piyesini bitirebilir. Sevgili prens dedi kırlangıç. Bunu yapamam. Ağlamaya başladı. Kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Sana söylediğimi yap lütfen. Bunun üzerine kırlangıç prensin gözünü söktü ve tavan arasına uçtu. Çatıda bir delik olduğu için kolayca içeri süzüldü. Genç adam yüzünü ellerin arasında gizlemişti. Bu yüzden kuşun kanat seslerini duymadı. Başını çevirip baktığında menekşelerin arasında safir taşını buldu. ''Sanırım birileri artık beni takdir etmeye başladı.'' dedi. ''Bunu bir hayranım göndermiş olmalı. Artık piyesimi tamamlayabilirim. Çok mutlu görünüyordu.'' Ertesi günü kırlangıç limana uçtu. Büyük bir teknenin direğine oturdu ve kalın halatlarla büyük sandıkları çeken denizcileri izledi. Her sandık geldiğinde adamlar ''Huu ya!'' diye bağırıyorlardı. ''Mısır'a gidiyorum!'' diye bağırdı kırlangıç. Ama kimse onu fark etmedi. O da yeniden mutlu prensin yanına uçtu. ''Sana hoşça kal demeye geldim.'' dedi. ''Küçük kırlangıç, küçük kırlangıç, bir gece daha benimle kalır mısın?'' diye sordu prens. ''Kış mevsimindeyiz, yakında kar yağacak. Mısır'da ise sıcacık güneş palmiyelere vuruyordur. Timsahlar tembel tembel çamurda yatıyorlardır. Pembe beyaz kuğular da onları izliyordur. Sevgili prens, şimdi senden ayrılmak zorundayım ama seni unutmayacağım. Gelecek bahar yine geleceğim ve sana verdiklerini yerine koymak için iki parça mücevher getireceğim. Yakut gül gibi kırmızı, safir engin denizler kadar mavi olacak.'' ''Aşağıdaki meydanda küçük bir kibritçi kız oturuyor,'' dedi prens. ''Kibritleri çamura düşürdü ve hepsi mahvoldu. Eve para götürmezse babası onu dövecek. Bu yüzden kızcağız ağlıyor. Ayağında ne ayakkabısı ne de çorabı var. Başı da açık. Diğer gözümü de çıkarıp ona ver. Babası onu dövmesin.'' ''Seninle bir gece daha kalacağım,'' diye karşılık verdi kırlangıç. ''Ama gözünü çıkaramam. Tamamen kör olursun.'' ''Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç,'' diye yalvardı prens. ''Lütfen sana söylediğimi yap.'' Kırlangıç prensin gözünü çıkarıp uçtu. Kibriçi kızın yanına konup mücevheri onun avucuna bıraktı. ''Ne güzel bir cam!'' diye bağırdı küçük kız ve gülerek eve doğru koşmaya başladı. Kırlangıç prensin yanına döndü. ''Artık hep seninle kalacağım çünkü gözlerin görmüyor.'' ''Hayır küçük kırlangıç,'' dedi prens. ''Mısır'a gitmelisin.'' ''Seninle kalacağım.'' diye ısrar etti kuş ve prensin ayaklarının arasında uyuyakaldı. Ertesi gün bütün gün prensin omuzunda oturup ona gördüğü yabancı yerlerin öykülerini anlattı. Nil'in kıyısında balık avlayan balıkçılardan, dünyanın kendisi kadar yaşlı olan, çölde yaşayan ve her şeyi bilen Sphinx'ten, develerinin yanında yürüyen ve amber boncukları taşıyan tüccarlardan, abonoz gibi siyah olan ama büyük bir kristale tapan, ay dağlarının kralından, bir palmiye ağacının gövdesinde uyuyan, yeşil yılandan ve geniş yaprakların üzerinde büyük bir gölde yüzen ve sürekli kelebeklerle savaşan cücelerden söz etti. ''Sevgili küçük kırlangıç,'' dedi prens. ''Bana çok güzel şeyler anlatıyorsun ama bunların en önemlisi insanların acı çekmesi. Çevremizde iyi bir yaşam sürmek için bunca fırsat varken neden bu kadar çok acı çekiliyor? Anlamak çok güç. Benim şehrimin üzerinde uç ve neler gördüğünü anlat.'' Küçük kırlangıç şehrin üzerinde uçtu ve zenginler evlerinde keyif yaparken dilencilerin onların kapısında beklediğini gördü. Karanlık sokaklara girip açlık çeken çocukların zayıf yüzleriyle karşılaştı. Köprünün altındaki çocuk birbirlerine sarılmışlar, ısınmaya çalışıyorlardı. ''Çok açım!'' diye mırıldandı biri. ''Burada yatamazsınız!'' diye bağırdı bekçi onlara. Çocuklar yağmurun altında koşmaya başladılar. Kırlangıç uçup prense gördüklerini anlattı. ''Gördüğün gibi,'' dedi prens, ''bedenim altında kaplı, hepsini yaprak yaprak sök ve yoksullara ver. Ölümlüler her zaman altının kendilerini mutlu edeceğini düşünürler.'' Kırlangıç bütün som altını yaprak yaprak söktü. Prens artık çok çirkin ve gri görünüyordu. Kırlangıç altın yaprakları yoksullara dağıttı. Çocukların yüzüne renk gelmişti. Gülmeye, oyunlar oynamaya başladılar. ''Artık ekmeğimiz var!'' diye bağırıyorlardı. Derken kar yağmaya başladı. Ardından da her yer buz tuttu. Sokaklar gümüşle kaplanmış gibi parlıyordu. Evlerin çatılarından buzlar sarkıyordu. Herkes kürklere bürünmüştü. Birkaç küçük çocuk atlarına sarılmış paten yapıyordu. Zavallı küçük kırlangıç giderek daha fazla üşüyordu ama prensi de yalnız bırakamıyordu, onu çok sevmişti. Fırıncı bakmadığı zamanlar dükkan önündeki kırıntıları topluyor, kanatlarını çırparak ısınmaya çalışıyordu. Ama sonunda öleceğini anladı. Son gücünü toplayıp bir kez daha prensin omzuna uçtu. ''Elveda sevgili prens,'' dedi. ''Elini öpmeme izin verir misin?'' ''Sonunda Mısır'a gidebilmene sevindim,'' diye karşılık verdi prens. ''Burada çok uzun süre kaldın ama beni dudaklarımdan öpmelisin çünkü seni seviyorum.'' ''Ben Mısır'a gitmiyorum,'' dedi kırlangıç. ''Ölümün evine gidiyorum. Ölüm uykunun kardeşidir, değil mi?'' Mutlu prensi dudaklarından öptü ve cansız bir halde onun ayaklarının dibine düşüverdi. Tam o sırada prensin heykelinin içinde tuhaf bir çatırtı oldu. Sanki bir şey kırılmıştı. Prensin kurşundan kalbi buz tutmuş ve ikiye ayrılmıştı. Ertesi sabah belediye başkanı yanındaki meclis üyesiyle birlikte meydanda yürüyordu. Mermer sütunun yanından geçerken "Tanrım," dedi, "Mutlu Prens ne kadar kötü görünüyor." "Gerçekten de öyle," dediler başkanı her zaman onaylayan meclis üyeleri. Yakından bakmak için ilerlediler. Kılıcındaki yakut düşmüş, gözleri gitmiş, artık altınla da kaplı değil, bir dilenciye benzemiş. "Dilenciye benzemiş," diye onayladılar meclis üyeleri. "Ayaklarının dibinde de ölü bir kuş var. Kuşların burada ölmesini yasaklayan bir yasa yayınlamalıyız." Yanındaki memur hemen bu söyleneni not etti. Heykeli ocakta erittiler. Başkan elde edilen metalin nasıl kullanılacağına karar vermek için bir toplantı düzenledi. "Elbette yeni bir heykel yapılacak," dedi. "Benim heykelimi yaptıracağım." "Ne tuhaf," dedi ocaktaki işçi. "Bu kırık kurşun kalp ocakta erimiyor. Atalım gitsin." Kalbi ölü kırlangıcın da yattığı kumun içine attı. Bir gün Tanrı bu büyük şehre baktı ve meleklerini yanına çağırarak "Oraya gidin ve bana şehirdeki en değerli iki şeyi getirin," dedi. Melekler döndüklerinde ellerinde kırık bir kurşun kalp ile bir kırlangıcın cansız bedeni vardı. 15. Simon'ın eski defterine şöyle bir göz attıktan sonra onu çalışma masamın üzerinde duran önemli dosyalarımı sakladığım sepete koydum ve bir hafta hiç dokunmadım. Sonra bir sabah dalgın dalgın masamda oturmuş bir yığın halinde bekleyen mektuplara yanıt vermek için cesaret toplamaya çalışırken birden uzanıp yıpranmış defteri aldım ve açtım. Ne yaptım bile düşünmeden yavaş yavaş hayat merdiveninin birinci basamağında anlatılanları okudum. Bitirdikten sonra Simon'un defterin arasına koyduğu mektubundaki talimatlara uydum ve randevu defterimi çıkararak o günün tarihini işaretledim. Bir hafta sonra aynı gün yine bana söylendiği üzere hayat merdiveninin birinci basamağı ile hayat merdiveninin ikinci basamağını birlikte okudum. Bir hafta sonra aynı gün ise ikinci ve üçüncü basamakları okuyarak devam ettim. Bütün bunlar olurken bir an bile durup ne yaptığımı ya da başarıya ulaşma konusunda yüzlerce yasa ve prensip içeren 18 kitap yazmış bir adamın neden şimdi durmuş, 40 yıldır haşır neşir olduğu bir konuda yazılan eski şeyleri okuduğunu düşünmedim. Üçüncü ve dördüncü basamağı okuduktan bir süre sonra yanıtı keşfettim. Birden hayata ve üstlendiğim her göreve yaklaşımımın büyük bir iyimserlik ve güven içermeye başladığını fark etmiştim. Dünyaya hayatla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ve başarıya nasıl ulaşılabileceğini anlatan ben bile daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştım. Bütün faaliyetlerim ve günlerim zenginleşmiş, dolu dolu hale gelmiş, güzelleşmişti. Yıllardır süre gelen güçlük ve sorunlarla bile daha kolay mücadele edebiliyordum. Bana neler olduğunu anlayamıyordum ama Simon'ın Cennetten Öğütler adını verdiği hayat basamaklarının üzerimde büyük bir etkisi olduğu kesindi. Bunları diğer insanlarla da bir kitapta paylaşmam gerektiğini biliyordum. Sonunda Fawcett Books'taki editörüm Susan Randall'a telefon ettim. Kendisi bana her zaman yaptığım gibi bir teklif göndermemi, bunu yayın ekibiyle tartışacağını söyledi. Benim hayatım da normal akışına döndü. Bir hafta kadar sonra Howard Cesar Birliği Kilisesi'nde bir konuşma yapmak üzere Houston'a gittim. Toplantı çok iyi geçti. Oteldeki odama döndüm. 2 saat kadar kitaplarımı karıştırdıktan sonra her zaman yaptığım gibi Betty'ye telefon ettim. 1-2 dakika konuştuktan sonra ona problemin ne olduğunu sordum. Bizimki kadar uzun bir evlilikten sonra insanların karşısındaki kişi için yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlaması uzun sürmüyor. Betty birkaç saniye tereddüt ettikten sonra içini çekti. "Burada yangın çıktı canım," dedi. "Nerede, nasıl?" "Sakin ol, evimize bir şey olmadı, inan bana." "O halde sorun ne, ne oldu?" "Biliyorsun bir aydır burada yağmur yağmadı. Yangın eski ağıl yolunda çıktı, 5-6 dönüm yanmış. Simon'ın kulübesi de kül olmuş, geriye hiçbir şey kalmamış." Betty telefonu kapattıktan sonra bile sözleri kulaklarımda çınlıyordu. "Hiçbir şey kalmamış, hiçbir şey kalmamış." Eve döndükten ancak 3 gün sonra yangın yerini görmeye gidecek cesareti toplayabildim. Betty haklıydı. Yanık camların kokusundan başka pek bir şey kalmamıştı. Simon'ın kulübesinin altında taştan hiçbir şey olmadığı için evin yerini yalnızca rüzgarın savurduğu gri küller gösteriyordu. Küllere yanaştım, diz çöküp elimi yığının arasına soktum. Orada ne kadar kaldım bilmiyorum. Gözümün önünde Simon'la ilgili anılarım geçiyordu. Sonunda ayağa kalktım, elimdeki külleri silkeledim ve gitmek için geri döndüm. Döner dönmez ayağım bir konserve kutusuna çarptı. Kutu eski ağ yoluna doğru birkaç metre yuvarlandı. Eğilip aldım. Kapağı yoktu. Fakat kutunun içinde bir parça karton vardı. Kartonu çekip çıkardım. Ellerim titremeye başladı. Çünkü sağ köşesinde şu sözler yazıyordu. Bay Oga. Nemli kartonun üzerine el yazısıyla şu sözler yazılmıştı. Dün. Dr. Frank Crane. Ben dünüm. Senden sonsuza dek uzaklaştım. Ben uzun bir günler zincirinin son halkasıyım. Ardından senden uzakta buharlaşıyor, önce sislere, sonra da kayıtsızlık okyanusuna karışıyoruz. Zaferlerinde, yenilgilerinde, sevinçlerinde, üzüntülerinde hepimizin payı var. Hepimiz unutkanlığından payımızı alıyoruz. Yine de giderken hepimiz bilinçaltında bir şeyler bırakıyoruz. Biz senin ruhunun derinliklerini dolduruyoruz. Senden ayrılıyorum. Ama her zaman seninle olacağım. Bir zamanlar adım yarındı. Ve bir bakire kadar saftım. Sonra sana eşlik etmeye başladım ve adıma bugün dendi. Artık dünüm ve üzerimde senin hiç çıkmayacak izini taşıyorum. Ben kitabın sayfalarından biriyim. Benden önce ve benden sonra da pek çok sayfa var. Bir gün hepimizi birer birer çevirecek ve kim olduğunu keşfedeceksin. Solgun görünüyorum çünkü hiç umudum yok. Elimdeki tek şey anılarım. Zenginim çünkü bilgilerim var. Bir çocuk doğurup sana bıraktım. Adı deneyim. Bana bakmaktan hoşlanmıyorsun. Hiç güzel değilim çünkü. Sadece heybetli, sadık ve ciddiyim. Sesimi sevmiyorsun. Senin arzularına hitap etmiyor. Soğuk, tek düze ve tedbir dolu geliyor sana. Ben dünüm. Bugünden veya sonsuza dekten farkım yok. Çünkü ben senin kendinden kaçamazsın. Zaman zaman dostlarımla senden söz ediyoruz. Bazılarımız zalimliğinin yaralarını taşıyoruz üzerimizde. Bazılarımız suçunun acısını çekiyoruz. Kimimiz yaptığın iyiliklerin güzelliklerini paylaşıyoruz. Seni sevmiyoruz. Senden nefret de etmiyoruz. Yargılıyoruz seni. Şefkat duymuyoruz. Yalnızca bugün yapabilir bunu. Seni cesaretlendiremiyoruz da. O da sadece yarının elinde. Geçmişin kapısında durmuş geçen günleri karşılıyoruz. Yarınların bugün olduğunu görüyoruz. Sonra onlar da aramıza katılıyorlar. Yavaş yavaş hayatını emiyoruz. Tıpkı vampirler gibi. Sen yaşlandıkça biz düşüncelerini yudumluyoruz. Giderek daha çok bize dönüyorsun. Yarından yavaş yavaş uzaklaşıyorsun. Sırtına, başına karlarımız yağıyor. Buz gibi suyumuz tutkularını donduruyor. Buharımız umutlarını karartıyor. Gözlerin önüne mezar taşlarımız geliyor. Ölen sevgiler, tılsımını yitiren büyüler kuşatıyor çevreni. Yarınlar belirsiz, bugünler anlamadan geçip gidiyor, giderek duhlerin bir parçası haline geliyorsun. Bizim şölenlerimiz şarap lekeli masa örtülerinden, kırık bardaklardan ve solmuş güllerden ibaret. Bomboş kiliselerimizde eskiden umut dolu bekleyişler vardı, şimdi hayaletler kol geziyor. Bizim elimizde olanlar korkunç. Pompei şehirleri, yüzlerce mil derinlikteki zengin İspanyol gemileri, müzelerdeki mumyalar, yıkıntıya dönmüş tapınaklar, Etruskan'daki sonsuza dek boşalmış şarap şişeleri. İnsanları köleliğe mahkum eden tehlikeli güç bizden geliyor. Savaştan, monarşiden yana olanlar, imtiyazlara tabi tutulanlar güçlerini hep bizden alıyorlar. Bugünü boğmak, yarının önünü kesmek için geleneklerin uzun, güçlü, gri kollarına sığınıyoruz. Biz dünyanın dünleriyiz. Eğer bize karşı ayak diremeyi bilseydin, daha hızlı yükselebilirdin. Ama bizim sırtına binmemize izin verdiğinde sana baskı yapıyor, seni boğuyoruz. Ben dünüm. Benim yüzüme bakmayı, beni kullanmayı, benden korkmamayı öğren. Ben senin dostun değilim. Sadece seni yargılar ve korkuturum. Senin dostun yarındır. Yazar hakkında. Og Mandino yalnızca söylediklerini uygulamakla kalmayan, aynı zamanda milyonlara kendi başarılı ve verimli yaşamını örnek almaları için ilham veren bir yazardır. Dünyanın en çok okunan kişisel gelişim kitapları yazarı olan Mandino'nun aralarında dünyadaki en büyük satıcının da bulunduğu 18 kitabı 20 dilde 36 milyondan fazla sattı. Kitabın sonu 23 Aralık 2016 sayfa 128.